Ayrım 46, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 461. Final. 32. Bölüm. Bir sonraki ay açılan asma köprüye yine de Giovanni da Verrazzano'nun adı verildi. 13 yıl önce proje hala çizim masasındayken Amerikan-İtalyan tarih topluluğu bu kaşifin onurlandırılması önerisiyle Triboro Köprü ve Tünel Kurumu'na gelmişti. Önerinin sebebi sadece onun bu sulara yelken açan ilk kişi olması değil, köprünün aynı zamanda iki İtalyan-Amerikan bölgesi olan Bay Ridge ile Staten Island'ı birleştiriyor oluşuydu. Böylece köprüye şimdiden deneme tahtası diyenlerle de saygın bir şekilde mücadele edilmiş olacaktı. Triboro'nun imparatoru Robert Moses her fırsatta Verrazzano adıyla mücadele etti. Verrazzano'nun adını bile duymadığını tekrar tekrar dile getirmekteydi. Üstelik isim çok yabancı ve çok uzundu. Yeni New York valisi bu fikri savunmayı kabul edip köprüye kaşifin adının verileceğini belirten bir yasa çıkardığı halde Moses uğraşmaya devam etti. Son olarak da köprüye James K. Shay'in adının verilmesini isteyen dilekçeleri organize etti ve bir not defteri veya mikrofonu olan herkese halkın arzusunu onurlandırmanın önemini anlatmaya başladı. Michael Corleone herkese ertesi gün görevden çekilecek olan Daniel Brandon Shay'in açıklamasını yaparken bir de İtalyan kaşifin başarılarına duyduğu hayranlığı belirteceğini ve köprüye planlandığı gibi ağabeyinin değil Verrazzano'nun adının verilmesini arzu ettiğini söyleyeceğini haber verdiğinde genel olarak komisyon üyeleri ve özel olarak da Pauli Fortunato sevindi. Michael Don Stracci ile Don Greco'ya da destekleri için teşekkür de etmişti. 1966 yılında bir New Jersey senatosu koltuğu Danny Shay'in reddedemeyeceği bir teklif olmuştu. Michael sadece bu da değil diye duyurmuştu. Moses'in kendisi de bitmişti. New York valisi bu despotu devirecek kişi olarak görünmenin getireceği krediden heyecan duyuyordu. Uzun ve zorlu bir dizi sorundan sonra komisyon üyeleri bu bir parçacık rahatlamanın tadını çıkardılar. New York'un en güçlü adamı sayılan biri devrildiği halde kendilerinin güçlerini koruyacakları bilgisi koltuklarında kahkahalara boğulmalarına yol açmıştı. Üstelik de adamın son kamu projesine bir İtalyan kahramanın adı lütfediliyordu. Nick Geraci'nin mermilerde delik deşik olmuş cesedi New York limanında başıboş sürüklenen bir teknede bulundu. Kurşunların kopardığı bacağı da bir gazeteye sarılıp sonradan hatırlanmış gibi güverteye atılmıştı. Yetkililer kısa bir süre içinde teknenin eski Corleone soldatosu Cosimo Cacalac Momo Barone'ye ait olduğunu tespit ettiler. O da kayıptı ve onun cesedi hiç bulunamayacaktı. Fakat bu sansasyonel haber Corleone ailesinden neredeyse anında uzaklaştı. Başkan Shay'in ölümünü soruşturan özel tarafsız soruşturma kurulu, Geraci'nin suikastın yapıldığı sırada Miami'de olduğunu çoktan öğrenmiş ve adını aranması gereken tanıklar listesine yerleştirmişti. Ayrıca Geraci'nin aylar boyunca New Orleans'ta yeraltı dünyasının önemli şahsiyetlerinden Carlo Balina Tramonti'ye, o da araştırma listesindeydi, bağlı olarak bu suikast için çalıştığını da öğrenmişti. İlaveten Momo Barone'yi önceki yıl New York'a geldikleri sırada Carlo Tramonti ve kardeşi Agostino ile gösteren fotoğraflar ve görgü tanıkları da vardı. Basında ve çeşitli mahkemelerin elinde bulunan belgelerde Geraci ve Barone, Tramonti örgütüne sığınan hatta üye olan kişiler olarak betimleniyordu. Eğer başkanı öldürmek üzere bir komplo kurulmuşsa sağduyu, Nick Geraci'nin bu komplonun tam ortasında olduğunu gösteriyordu. Ve çoğu insan halen gizli bilgi olarak kabul edilen Küba liderini öldürme girişiminde Geraci'nin Carmine Marino ile olan ilişkisini bilmiyordu bile. Tarafsız soruşturma aylarca bunları kurcaladı. Final raporu 4000 sayfadan uzundu ve Juan Carlos Santiago'nun yalnız hareket ettiği yönündeydi. Yine de pek çok kişi suikastçının Fontainebleau'ya CIA tarafından gönderildiğine inanıyordu. Ya da FBI tarafından veya başkan yardımcısı ya da Küba hükümeti veya mafya, tabii bir mafya varsa, ya da bunlardan bir kısmının oluşturduğu bir birlik ya da bunların hepsi. Olay 100 yılın en büyük gizemi olarak kalacaktı. Tarafsız soruşturmanın sadece bir kılıf olduğunu veya titizlikle yapılmadığını gösteren net bir kanıt asla gün ışığına çıkmadı. Hiçbir komplo teorisi kanıtlanmadı. Ne başkanın öldürülmesiyle ilgili ne de bu cinayetin örtbas edildiğini gösteren herhangi bir komplo teorisi. Yine de halkın bütün hikayeyi öğrenmediği ve asla da öğrenemeyeceği kuşkusu giderilemedi. Muhtemelen paranoyakçı olan bu kavram yıllarca bu konudaki kitaplarla da beslendi. Başından itibaren bu büyük ulusal trajediyle doğrudan ya da dolaylı ilgisi olduğu ileri sürülenlerin hayatlarına kasteden garip bir tesadüfler zinciriyle körükleniyordu. Daha da şüphe uyandıranı, bu insanlardan pek çoğunun bildiklerini tanık kürsüsünde anlatmalarına günler, hatta bazen saatler kala ölmesiydi. Örneğin eski CIA ajanı Joseph P. Lucadello, tarafsız soruşturma kuruluyla kapalı kapılar ardında yapacağı toplantıdan 2 gün önce Arlington, Virginia'daki otel odasında ölmüştü. Ölümü intihar olarak kayda geçti. Ama tek gözlü adamın intihar etmek için sağlam gözüne bir buz kıracağı saplamayı seçmesini inanılmaz bulan bir sürü insan oldu. En önemli örnek Carlo Tremonti'ydi. Resmi çağrının tebliğ edilmesinden bir hafta sonra ve Washington'a uçmasına bir hafta kala Marina Carlo, New Orleans'taki otoyol 61'in ortasında Pelikan motor binasının hemen önünde ölü olarak hızla giden bir arabadan atıldı. Ölüm sebebi ensesine yediği 2 kurşundu, yani klasik bir gangster hesaplaşmasıydı ve kalbine saplanan kasap satırı ölümüne yol açmamıştı. Satır kurşunlandıktan sonra saplanmıştı ama yetkililer bunun sebebini asla bulamadılar. Kamuoyunun daha az tanıdığı örnek ise Carlo'nun kardeşi Agostino'ydu, yani ağabeyinin yerini alan cüce Augie. İlk soruşturmaya çağrılmamıştı ama birkaç yıl sonra New Orleans'taki disiplinsiz bir Amerikan savcısı davayı yeniden açması için arandı. Augie Tremonti mahkemeye çıkmasından bir gece önce kır evinde öldü. Bir zamanlar New Orleans'ın batısındaki şeker ve kereste plantasyonunun parçası olan savaş öncesinden kalma ama yeni onarım görmüş bir köşktü evi. Adli tabip ölümünü doğal nedenlere bağladı ve bundan başka da açıklama yapmadı. Ancak polis raporunda bir intihar notu olduğu belirtiliyordu. Ama notta ne yazdığı kayda alınmamıştı. Vakayla ilgili birkaç başka kanıtla birlikte o not da kanıt odasından kayboldu. Çalınmış olabilirdi. Sadece yanlış yere konmuş da olabilirdi. Ne olursa olsun gitmişti. Kocasını gömdükten birkaç ay sonra Charlotte Geraci, Nick'in müsveddelerini bir kutuya koydu ve eski patronuyla buluşmak üzere Manhattan'da Nick'le evlenmeden önce çalıştığı yayın evine gitti. Ne kadarını kendisinin yazdığı ya da düzelttiği tartışılırdı. Charlotte müsveddeleri Nick'in öldürülmesinden bir gün önce temize çekmesi için ona verdiğini iddia ediyordu. En azından bu kadarını yapmıştı. Kızları da ona yardım etmek için eve gelmişlerdi. Charlotte orijinal müsveddenin kiralık bir kasada olduğunu ve Nick'in ona verdiği kağıtların kopya olduğunu ileri sürüyordu. Bugüne kadar da Charlotte ve kızları Barbara Kennedy, şimdi Maryland'da avukat ve Moonflower, şimdi San Francisco'da performans sanatçısı Nick Geraci'nin orijinal müsveddelerinin kısa bir bölümünün fotokopisinden başka bir şeyi hiç ortaya çıkarmadılar. Başlangıçta kuşkulu olan yayıncı kitabı okumayı kabul etti. Müsveddenin o ham gücünden etkilenmiş, kaba zanaatkarlığından gözü yılmıştı ama bu düzeltilebilir diye düşündü. Daha önce kitabını yayınladı, gayretkeş bir romancıyı aradı ve öğle yemeğine davet etti. Sergio Lupo o sıralar annesinin hayatını anlatan Bir Göçmenin Masalı adlı kitabıyla tanınıyordu ve New York Times o kitabı dikkate değer olarak ilan etmişti. Buna rağmen 1000 tane kadar satılmıştı. Lupo'nun bir sonraki kitabı otobiyografik Trimalchio Rex ise o kadar da satmamıştı. O vakitten beri de Hollywood'a satmak için uğraşıyordu ama pek başarılı olamamıştı. O ara New York'a dönmüş, ailesiyle kalmaktaydı. Bedava bir yemeğe hayır diyecek durumda değildi. Fausto'nun pazarlığını yeniden yazmaya hayır diyecek durumda da değildi. Ama yine de başta öyle dedi. Teklif karlı olsa da kendisi için rütbe tenzili gibiydi. Bu kendini satmak olur dedi. Yayıncı sana bunu dostça söylüyorum dedi ama sence de büyümenin zamanı gelmedi mi artık? Lanet olsun dedi Lupo, 41 yaşındaydı. Ancak bu bakış açısıyla yazarsan kendini satmak olur dedi yayıncı. Lupo bunu birkaç saniye düşündü ve omuz silkti. Yayıncı bana iki tane iyilik yap dedi. Bir, şu şeyi oku. Müsveddeleri masaya koydu. İki, sana şunu okumama izin ver. Trimalchio Rex'in bir kopyasını çıkardı ve son sayfayı çevirdi. Kötü olmaya bayılabilirdim diye okudu. Banka soymaya, cinayet işlemeye ve insanları sakat bırakmaya, sıkı bir herif olduğum için herkesin benden korkmasına. Karımı aldatmak isterdim, kanguruları vurmak, işlere boş vermek ama yapamam. Ve biliyor musunuz niye? Çünkü çekingenim, utangaçım, insanları incitmekten korkarım. O kahrolası bir roman dedi Lupo, konuşan da kurgu bir karakter. Tabii ki öyle dedi yayıncı, parmaklarıyla müsvetlerin üstünde trompet çaldı. Sen sadece şunu bir oku, tamam mı? 2 yıl sonra Lupo'nun kitabı yeniden yazma işi bitti. Fausto'nun pazarlığı daha ilk haftadan en çok satanlar listesinin başına çıktı ve 3 yıl boyunca orada kaldı. Dünya çapında 20 milyondan fazla satıldı. Mafya kelimesi kullanılmadan ve Nick Geraci dışında Corleone ailesinden hiçbir isme yer verilmeden çevrilen 3 tane filme ilham kaynağı oldu. İlk film Johnny Fontaine'e 2. Akademi ödülünü getirdi. İlk 2 film Amerika'nın keşfi fiyaskosundan beri ilk kez Waltz Uluslararası Filmcilik yazısı da sık sık ekrana gelerek kredi topluyordu. Klasikler arasına girdi. Johnny Fontaine ile Francesca Corleone Van Arsdale'in düğünü sessiz sedasız bir şekilde Bahamalardaki bir plajda palmiye yapraklarından eğriti bir kemerin altında gerçekleşti. Amerika'nın keşfi bir hafta önce bitmişti ve kutlama planları yaparak, basını uzak tutmak için özenli oyunlar oynayarak çok başarılıydılar ve en yakın aile fertlerinin gelmesini bekleyerek Grand Bahama adasında kalıyorlardı. Johnny düğünde beyaz bir smoking giydi. Francesca ise adada yapılmış pembe batik bir elbise giyiyordu. Hava şiirseldi. Masmavi bir gökyüzü ve hafif bir esinti vardı. Michael Corleone kürsü görevi yapan tahta platformdan inerken utanmadan ağladığını fark etti. Johnny ile göz göze geldiler. Johnny göz kırptı. Michael gülümsemeye çalıştı. İkisi adına sahiden mutluydu. Törenden sonra Michael Corleone ve kardeşi Connie kumsalda yürüyüşe çıktılar. Connie ona elini uzattı ve o da tuttu. Küçüklüklerinden beri Michael'ın onu okula götürdüğü günlerden beri bu şekilde yürümemişlerdi. ''Ne harika bir çift'' dedi Connie. Esinti saçlarını uçuruyordu. Kahramanlık resimlerinde görülen kadınlara benziyordu. ''Sen öyle düşünmeyebilirsin ama bak daha şimdiden Nino Valenti Vakfı ne kadar başarılı oldu.'' Belli ki ikisi birlikte güzel çalışıyorlar. Bu önemli. Ve bak ne kadar mutlu görünüyorlar. Çocuklar da yanlarında. Herkes ne kadar... Connie başını salladı. Ne muhteşem bir çift diye tekrarladı. Bu sefer daha yumuşak bir sesle söylemişti. Bunun senin için zor olabileceğini biliyorum dedi Michael. Zor mu dedi, niye zor olacakmış? Michael sadece elini sıkmakla yetindi ve yürümeye devam ettiler. Sonunda Connie kuru bir sesle güldü. İnan bana dedi, ben onu aştım. Ona geçici bir sevgi duymuştum. Doğru ama 1 milyon kız duyuyordu zaten. Ben yetişkin bir kadınım. Aşkın ne demek olduğunu bilirim. Onlar adına mutluyum. Michael başını salladı. Aşktan söz açılmışken dedi Connie. Rita ile durumunuzu duyunca üzüldüm. Üzülme dedi Michael. Ben de onu aştım. Uzun süre sessizce yürüdüler. Kumsaldaki öbür otele varınca birer içki içmek üzere durdular. Connie Pina Colada, Michael da buzlu su aldı. İçeceklerini alıp havuzun yanındaki bir şemsiyenin altına oturdular. Havuzda sadece çocuklar yüzüyordu. Dedi Connie, sana hiç söyledi mi? Kim bana neyi söyledi mi? Rita sana bebeği olduğunu söyledi mi dedi Connie. Oğlan, Fredo'dan. O sıralar hala Las Vegas'ta dansçıydı ve bebeği doğurmak için uzağa, Kaliforniya'da bir manastıra gitmişti. Her şeyi Fredo ödedi. Genelde başını belaya soktuğu kızlar durumun icabına bakardı. Ama Rita, tabii ki Rita öyle değildi, bunu yapamazdı. Çocuğu evlatlık verdi. Kim olduğunu, nerede olduğunu bulmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama karşımda kilise vardı ve durumumun umutsuz olduğundan emindim. Sana söylemiştir belki diye düşünmüştüm, özür dilerim. Bunları sana o mu anlattı? Connie başını salladı. Fredo anlattı. Ne zaman? Olay olduğu zaman dedi Connie. Bilirsin ben de ailedeki erkekler kadar sır tutabilirim. Yüzün ona döndü. Sen iyi misin? Belki bir şeyler yesen iyi olur. Ben iyiyim dedi Michael. Sanki dedi Connie. Bilmiyorum rengin soldu gibi. Ben iyiyim dedi Michael tekrar. Şekeri iyiydi bundan emindi. Bana gidip daha kuvvetli bir içki aldı. Gelip tekrar kardeşinin yanına oturdu. Yüzen çocuklara, onların ötesindeki beyaz kumlara ve okyanusa baktılar. Connie uzanıp ona sarıldı. 8 yaşında olmalı dedi. Oralarda bir yerlerde. Rahatlamak için bunu düşün. Carla Tramonti'nin hepsini mahvetmemiş olmasını Michael'ın da bir komisyon toplantısında beyan ettiği gibi muhtemelen Michael Corleone'ye borçluydular. Başkan Peyton mafya ile sözde savaşa devam etmedi. FBI direktörü bu işle uğraşan çoğu ajanı geri çekti. 1966'da senatoya seçilmesinden sonra Daniel Brandon Shay de başka önemli meselelerin peşine düştü. Yine de uzun vadede çok büyük hasar verilmişti. Vaka üzerinde çalışan daha genç FBI ajanları öğrendikleri şeyleri unutmadılar. Başka davalara verilen veya kendiliğinden ayrılan daha genç Amerikan savcıları da unutmadı. Başkan Shay onu öldürmenin kamuoyunun zihninde başkanın mafya hakları düşüncesini öldürmekten daha kolay olduğunu bizzat kanıtlamıştı. Bütün bu hassasiyetler savcılara gangsterleri hapse atacak yeni güçler kazandıran RICO kanunlarının yürürlüğe girmesini sağlayan taşları döşedi. Yine de bu karmaşık kanunların bir mafya patronunu hapse gönderebilmesi için bir 10 yıl daha geçecekti. Ama çember daralıyordu ve hiçbir şey eskisi gibi değildi. 1980'lere gelindiğinde hem Michael Corleone hem de Corleone ailesi sık sık eski hallerinin parodisi durumuna düşer olmuştu. Ancak Tom Hagen'ın, Jimmy Shay'in ve Nick Geraci'nin ölümlerinden hemen sonraki yıllar Michael Corleone ve Corleone ailesinin gördüğü en barış dolu yıllar sayılabilirdi. Hayatının nadir esnek dönemlerinde Michael kendini mutlu bile sayıyordu. O yıllar boyunca sık sık Staten Island'daki o geceyi düşünür, eve nasıl keyifle döndüğünü hatırlardı. Michael ve Richie Nobilio sağanak yağmur altında Jerry Spirzola evinin önünde buluşmuşlardı. Yanlarında getirdikleri koruma bir şemsiye uzatmış ve ikisi hızla onları beklemekte olan siyah Lincoln'e binmişlerdi. Koruma öne oturmuştu. Michael arabayı kullanan torba Donnie'ye başıyla işaret etmiş ve çabucak oradan uzaklaşmışlardı. Artık caddenin karşısındaki pislik temizlenmişti. Bar Şişko Pauli Fortunato'ya aitti ve çevre ve devriye gezen polisler onun kontrolünde olduğundan, Michael'a da birkaç iyilik borcu bulunduğundan ötürü o hazin ve son derece acı hesaplaşma için orayı önermişti. Al Neri ile Cato Tomaselli, yani Greco'nun koruması rolünü yapan Corleone silahşörü şu anda Staten Island'da Don Fortunato'nun aslında bu tür münasebetsiz durumlar için oraya getirdiği cerrah tarafından ameliyat ediliyordu. Tomaselli'nin yaraları hafifti. Neri'de ise mermi bir ciğeri delmiş ve parçalamıştı. Ama bundan kötü bir şey yoktu. Uzun sürse bile tamamen iyileşmesi bekleniyordu. Ölülerin kaldırılmasına Eddie Paradise nezaret etmişti. Geraci'nin cesedi Eddie'nin Momo'ya sattığı teknedeydi. Cosimo Barone ile Italia Bocchicchio'dan kalanlar ise Robert Moses'in muhtemelen farkında olmadan Staten Island'ın her iki tür belalısına da hediye ettiği Fresh Kills dolgu alanına atılmıştı. Yanındaki nispeten yüksek tepeye, ki orada Fortunato'nun ve üst düzey Barzina adamlarının evleri bulunuyordu, Tot Hill deniyordu. Tot da Hollanda dilinde ölü anlamına gelmekteydi. Staten Island Michael'ın içini sıkıyordu. Michael Corleone ve adamları Donnie sola kıyıya doğru dönene kadar evlerin bulunduğu karanlık, yeşillikli caddelerden ilerlediler. Artık kapanmış olan bir benzin istasyonunda üzerinde Flatbush Novelties yazan kapalı bir minibüsün yanında durdular. Yağmurun altında yeni köprünün kuleleri uzaktan seçiliyordu. Koruma Lincoln'un ön koltuğundan indi, Eddie Paradise'da kapalı minibüsten çıktı. Kısa boylu şişman adamın üstü başı yırtılıp çamurlanmıştı. Eddie şemsiyesi olmadan ve hiç acele etmeden yağmurun altında yürüdü. Ön koltuğa korumanın indiği yere oturdu ve arabanın kapısını kapadı. Islak saçlarını eliyle düzeltirken ''Akşam yemeği nasıldı?'' diye sordu. ''Jerry Spirzola evi iyiymiş diye duydum. Özellikle de Pirzolaları.'' Sesindeki acılığı anlamamak ve bağışlamamak imkansızdı. Bu gece herkes için zor geçmişti. Barone Eddie'nin en iyi dostuydu ve Geraci onu kukla gibi oynatmıştı. Yine de Eddie'nin bütün işi bir şampiyon gibi halletmişti. Michael bezgin Capo Regime'nin ıslak parçalanmış omzuna vurdu. ''Sana güvenimi boşa çıkarmadın Ed, şükran duyuyorum buna.'' Eddie Paradise teşekkürlerini mırıldandı. Michael torba Donnie'ye gidelim işareti verdi. Lincoln ile kapalı minibüs dolgu alanından farklı yönlere hareket ettiler. Çifte tabanca Richie başını salladı. ''Sana şapka çıkarıyorum Eddie'' dedi. Aynı gece teğmeni olsun diye kendi eliyle yetiştirdiği Renzo Sacripante'de dışarıdan nasıl görünürse görünsün Knickerbocker Avenue ekibindeki Sicilyalıları yönetmekte iyi iş başarmış biriydi. Mod caddesinde bir erkekler tuvaletinde telle boğulmuştu ve şu anda başka bir çöp yığınında Yorkville'deki hurdalıkta bulunan Mavna'da günü gelince faydası olur diye Michael Corleone'ye bir hizmette bulunan bir kent sağlık görevlisinin nezaketi sayesinde yatıyordu. ''Ama çıkaracak şapka yok başında'' dedi Eddie. ''Senin için zaten çıkarmıştım'' dedi Nobilio da Eddie'nin omzuna vurarak. Michael Eddie'nin kendi ekibinden çıkan o iki hainle Carroll Gardens Avcılık Kulübü'nün bodrumundaki sevgili aslanını beslemek istediğini duymuştu. Eddie ise aslanların bir kez insan etinin tadını alınca diğer dört ayaklı memelileri beğenmediğini duyduğunu söylemişti. Al Neri de bunun bir efsane olduğunu belirtmişti. Ama Al Neri aslanlar hakkında ne halt bilirdi ki? Yine de Al Michael'a Eddie'nin bu duruma minimum şikayetle katlandığını rapor etmişti. Şimdi Eddie derin bir soluk koyverdi ve radyoyu bir rock and roll istasyonuna ayarlayıp kendini koltuğuna bıraktı. Yorgun olduğu belliydi. Saygıdan ötürü kimse istasyonu değiştirmesini istemedi. Adamlar konuşmaya daldılar. Torba Donnie Geraci'nin aileye sadık olduğunu kanıtlayan başka bir adamı, müthiş yetenekli bir şofördü, ışıklara uyarak ıslak yollarla kaymadan, savrulmadan başa çıkarak, kendi menfaatine değiştirdiği kuralları kimseye belli etmeyerek arabayı trafiğin içinde yağ gibi götürüyordu. Çok kısa bir süre sonra Bayonne Köprüsü'nden New Jersey'ye geçmekteydiler. Nobilio uyuyakalmıştı. Eddie ise serçe parmağındaki yüzüğü şarkının temposuyla tam bir uyum içinde cama vuruyordu. Michael Corleone çok uzun süredir Torba Donnie, çifte tabanca Richie ve Eddie Paradise gibi yetenekli adamları olduğu için şükrediyordu. Eddie ile oturup babasının kurduğu örgütün özündeki gelenekler hakkında konuştuğundan beri o kabuslar ya da her neyseler bitmişti. Michael'ın doktoru bunu ve bir daha önemli bir diyabet krizi geçirmemesine, daha iyi beslenmesine ve daha az stres yaşamasına yormuştu. Ama Michael'a göre Fredo'nun uyarısını anlamış olmasındandı. Eski yöntemlere, eski geleneklere bağlanmasını, babasının büyüklüğünün insanlarla kurduğu ilişkilerden, parayla gücün değil, sevgiyle korkunun ürünü olan ilişkilerden kaynaklandığını hatırlamasını söylüyordu Fredo. Michael Corleone'yi taşıyan araba şimdi hızla Hollanda tünelinin karanlıklarına dalmaktaydı. Radyo parazit yapmaya başladı. Nobilio sıçrayarak uyandı. ''Merak etme'' dedi Eddie Paradise. ''Sadece yer altındayız.''
Kitabın sonu. 10 Kasım 2018. Sayfa 473.